Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 51.
Yarın Moskova'ya gideceğimi, bir daha da bu eve dönmeyeceğimi ve kararımı boşanma işiyle görevlendireceğim avukattan öğreneceğinizi size söylemek için gelmiştim. Oğluma gelince, o kız kardeşimin yanında yaşayacaktır, diye ekledi. Çocuklarla ilgili söylemek istediği sözleri zorlanımsamıştı. Bana acı çektirmek için Sergei'yi alıyorsunuz benden, dedi ona masumca bakarak. Onu sevmiyorsunuz, bana bırakın. İyi söylediniz. Oğlumu sevmekten vazgeçtim. Bende uyandırdığınız tiksinti ona da bulaşıyor. Ama yine de onu yanıma alacağım. Elveda. Gitmek istedi ama bu kez Anna onu tuttu. Alexey Alexandrovich, onu bana bırakın. Sergei, diye mırıldandı bir kez daha. Size söyleyecek başka bir şeyim yok artık. Sergei'yi bana bırakın. Şeye kadar, yakında olacak bu. Onu bana bırakın. Alexey Alexandrovich kızardı. Kolunu kurtararak yanıt vermeden çıktı. 5. Alexey Alexandrovich içeri girdiğinde Petersburglu ünlü avukatın bekleme salonu doluydu. Biri yaşlı, biri genç, diğeri de satıcıya benzeyen üç kadın, üç erkekle bekliyordu. Parmağında kocaman bir yüzük bulunan bir Alman bankacı, uzun sakallı bir tüccar ve boynunda haç, üniformalı bir memur. Hepsi de epeydir bekliyordu. Bir masada iki yazman kalemlerini gıcırtatarak yazı yazıyorlardı. Alexey Alexandrovich'in pek meraklı olduğu yazı takımları çok bakımlıydı. Bu yüzden dikkatini çekmişti. Yazmanlardan biri ayağa kalkmadan Alexey Alexandrovich'e baktı ve kibar bir sesle ona "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Avukatla konuşmak." Kalemiyle bekleyenleri göstererek anlamsız bir sesle "Onun işi var." diye yanıt verdi. Sonra yeniden yazmaya başladı. "Bana bir dakika ayıramaz mı?" diye sordu Alexey Alexandrovich. "Hiç boş zamanı yok. Her zaman meşguldür. Bekleyiniz lütfen." Alexey Alexandrovich kimliğini açıklamak zorunda kalarak "O halde ona kartımı verme kibarlığını gösterin," dedi ağırbaşlı bir tavırla. Yazman kartı aldı, hoşnut olmayan bir bakışla baktı ve avukatın çalışma odasına geçti. Alexey Alexandrovich ilki olarak yeni mahkemeleri beğeniyordu ama yine de yüksek bir devlet memuru olduğundan bu mahkemelerin uygulama biçimindeki bazı ayrıntıları eleştiriyordu. Bu ayrıntıları üst yönetimin kararlarını eleştirebildiği ölçüde eleştiriyordu ancak. Tüm yaşamı yöneticilikte geçmişti. Bu yüzden onaylamadığı şeylerde yanlışı, bazı durumlarda ilacı en iyi gelen çaresiz bir hastalık olarak görüyordu. Yeni hukuk düzenlemesinde özellikle avukatlar birliğinin içinde bulunduğu koşulları eleştirirdi. Ama o zamana dek onlara hiç işi düşmediğinden eleştirileri her zaman kuramsal düzeyde kalmıştı. Şu anda avukatın bekleme salonunda gördüğü tatsız durum yüzünden eleştirilerin haklı olduğu iyice ortaya çıkıyordu. "Hemen gelecek," dedi yazman geri dönünce. Gerçekten de iki dakika sonra kapıda avukatla görüşmeye gelen uzun boylu, yaşlı yargıçla avukatın kendisi göründü. Ufak tefek, geniş omuzlu, tıknaz bir adamdı avukat. Kızıla çalan kara sakalı, açık renk uzun kaşları, ileri çıkık bir alnı vardı. Kravatından çit zincirli saatine, cilalı ayakkabılarına kadar giyinişi bir damat şıklığını anımsatıyordu. Zeki yüzlü ama kabaydı. Giysisi iyi dikilmişti ama zevksizdi. "Buyurun lütfen," dedi avukat Alexey Alexandrovich'e ve geçmesi için yol verdikten sonra kapıyı kapadı. "Rica ederim oturun," dedi. Çeşitli kağıtlarla dolu bir masanın yanındaki bir koltuğu göstererek. Kendisi de masasına oturup kısa ve tüylü parmakla ellerini ovuşturmaya başladı. Sonra başını yana eğdi. Sevincini daha yeni gizlemeyi başarmışken masanın üstünden bir güve uçtu. Avukat kendisinden umulmayan bir hızla kollarını açtı, güveyi yakaladı, sonra eski durumuna döndü. Avukatın hareketini büyük bir şaşkınlıkla izleyen Alexey Alexandrovich, "Beni buraya getiren nedeni size açıklamadan önce sizinle konuşacağım işin gizli kalması gerektiğini söylemeliyim." Avukatın kızıl bıyıkları belli belirsiz bir gülümsemeyle aralandı. "Bir gizli saklayamazsam avukat olamazdım ama yine de sizi inandırmamı isterseniz..." "Kim olduğumu biliyor musunuz?" diye sürdürdü Alexey Alexandrovich. "Biliyorum. Rusya'daki herkes gibi çalışmanızdan haberim var." Yeniden bir güve yakaladı. "Ülkemize ne kadar yararlı olduğunuzu da biliyorum," dedi eğilerek. Alexey Alexandrovich içini çekti. Ama işi sonuna dek götürmeye kararlıydı. Tiz sesiyle, çekinmeden, durmadan bazı sözcüklerin altını çizerek konuşmasını sürdürdü. "Aldatılmış bir kocayım ne yazık ki. Karımla yasal olarak ilişkilerimi koparmak, yani boşanmak istiyorum. Ayrıca da oğlumun annesiyle kalmamasını arzuluyorum." Avukat gülümsememeye çalışıyordu ama gri gözlerinde engellenemeyen sevinç pırıltıları yanıyordu. Alexey Alexandrovich de bunun yalnızca payına iyi bir kazanç düşmüş bir adamın sevinci olmadığını, zafer ve heyecan sevinci olduğunu anlıyordu. Bakışlarındaki parlaklık karısının gözlerindeki parlaklığa benziyordu. boşanma kararı almak için yardımımı istiyorsunuz? Evet, özellikle. Size şunu peşinen söyleyeyim ki ilginizi belki de kötüye kullanacağım. Yalnızca bir ön görüşme yapmak üzere geldim ben. Ayrılmak istiyorum ancak her şeyden önce bunun hangi durumlarda olabileceğini öğrenmem çok önemli benim için. Bu usuller benim düşüncelerime uymayabilir belki de. Bu durumda yasal yoldan vazgeçebilirim. Hiç endişelenmeyin. Hep böyle olur bu işler. Her şey sizin istediğinize bağlıdır, dedi avukat. Bakışlarını Alexey Alexandrovich'in ayaklarına doğru indirdi. Bu zamansız sevinç gösterisinin müşterisini incitebileceğini seziyordu. Burnunun önünde uçan bir güveye baktı ve onu yakalamak için bir hareket yapmak istedi. Ancak Alexey Alexandrovich'in durumuna saygı duyduğundan kendini tuttu. Boşanmayla ilgili yasaları ana çizgileriyle bilmeme karşılık sizden uygulamada genellikle uyulan biçimler konusunda bilgi almak isterdim. Avukat bakışlarını kaldırmadan müşterisinin söyle verir gibi bir tavırla konuşmasını zevkle benimseyerek ''Amacınızı hangi koşullarda gerçekleştirebileceğinizi size açıklamamı mı istiyorsunuz?'' Alexey Alexandrovich'in başını olumlu biçimde sallaması üzerine ziyaretçisinin hafifçe kızarmış yüzüne gizlice bakarak konuşmasını sürdürdü. ''Yasalarımıza göre boşanma bildiğiniz gibi şu durumlarda olabilir. O anda kapıda görünen yazmanına bekletin.'' dedi. Sonra kalkıp birkaç söz söyledi ve gelip oturdu. ''Şu durumlarda.'' diye başladı. Eşlerin fiziksel kusurlarında, 5 yıl yokluklarında saydıkça kısa ve tüylü parmaklarını kıvırıyordu. Sonra zina durumunda bu sözcüğü belirgin bir zevkle söyledi. Fiziksel noksanlığın söylediklerine karıştırması olanaksız olduğu halde parmaklarını tek tek bükerek anlatmayı sürdürüyordu. Erkekte mi yoksa kadında mı olduğunun ve eşlerden hangisinin zina yaptığının saptanması da yerinde olur. Tüm parmaklarını kullanmış olduğundan onları yeniden açıp konuşmasını sürdürdü. İşin kuramsal yanı böyle ama sanıyorum ki bana başvurmadaki asıl amacınız bu kuralların nasıl uygulandığını öğrenmekti. Bu yüzden şimdiye kadar yapılan uygulamalara bakarak boşanma durumlarının böylece özetlendiğini size söyleyebilirim. Şimdiki durumda fiziksel noksanlıktan söz etmek olanaksız. Bildiğim kadarıyla ortadan yok olma durumu da yok. Alexey Alexandrovich başıyla bunu onayladı. O halde geriye eşlerden birinin zina yapması kalıyor. Uygulamada suç ya karşılıklı itiraf ediliyor ya da kabul edilmezse suçüstü yapılıyor. Bu son durumun pek ender kullanıldığını söylemeliyim, dedi avukat. Alexey Alexandrovich'e çabucak bakarak çeşitli silahların iyi yanlarını sayıp dökmüş, alıcısının seçim yapmasını bekleyen bir silah tüccarının yaptığı gibi sustu. Ama Alexey Alexandrovich de susunca avukat konuşmasını sürdürdü. Bence en sık kullanılan ve en basit yol her iki yanın anlaşmalısıyla zinanın kabulüdür. Beni anlayamayacak biriyle konuştuğumu düşünseydim bunları söylemeyi göze alamazdım, dedi. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. O sırada Alexey Alexandrovich öylesine allak bullak olmuştu ki karşılıklı anlaşmayla kabul edilecek suçüstü anlaşmasının sağlayacağı yararları birden anlayamadı. Bu yüzden de avukata şaşkın şaşkın baktı. Avukat hemen yardımına koştu. Eşler bir arada yaşayamazlar artık. Gerçektir bu. Eğer her ikisi de boşanma konusunda anlaşmışlarsa bu koşullarda ayrıntılar ve izlenmesi gereken yolun fazla önemi yoktur. Kabul edilmesi gereken en basit, en güvenilir yoldur bu. Bu kez Alexey Alexandrovich çok iyi anlamıştı. Ancak dinsel duyguları bu yola başvurmasını yasaklıyordu. Bu durumda böyle bir şey söz konusu bile olamaz, dedi. Bir tek şey olabilir. Suçüstü. Elimdeki mektuplarla dolaylı olarak kanıtlanabilir. Bu sözler üzerine avukat dudaklarını öfkeyle büzüp hafifçe ıslık çaldı. Bakın, diye başladı. Bu tür işler bildiğiniz gibi din adamlarının yetkisi içindedir. Ve rahipler de bunları en küçük ayrıntılarına kadar incelemeyi pek severler. Rahiplerin bu zevkine ilgi duyduğunu belirtir biçimde gülümsedi. Mektuplarda da kanıt olabilir elbet. Ama kanıtların doğrudan tanıklardan elde edilmesi gerekir. Değerli güveninizi bana verme lütfunda bulunursanız kullanılacak yöntemin seçimini bana bırakmanız daha iyi olur. Gülü seven dikenine katlanır. Böyleyse, dedi Alexey Alexandrovich rengi sararak. Ama o sırada avukat yine kalktı ve kapıya yaklaştı. Gelip sözünü kesen yazmana, pazarlık yapılmadığını söyleyin ona, dedi. Sonra yerine geçti. Otururken çevik bir hareketle bir güve daha yakaladı. Mobilyaları mahvolacak bu yaz, diye düşündü kaşlarını çatarak. Evet, ne diyordunuz, diye başladı. Alexey Alexandrovich masaya dayanarak, kararımı yazılı olarak bildireceğim size, dedi. Bir süre ayakta durdu. Sonra, sözlerinizden boşanmanın mümkün olabileceğini anlıyorum. Koşullarınızın ne olduğunu söyleyin lütfen. Bana hareket özgürlüğü tanırsanız her şey olabilir, dedi avukat, soruya yanıt vermeden. Haberlerinizi ne zaman alacağım, diye sordu kapıya doğru yürürken. Gözleri cilalı ayakkabılara kadar parlıyordu. Bir hafta içinde. Siz de işimi kabul edip etmediğinizi ve koşullarınızın neler olduğunu bana bildirin lütfen. Elbette. Avukat saygıyla selam verdi, müşterisine yol gösterdi. Yalnız kalınca sevincini açığa vurdu. Öyle mutluydu ki alışkanlıklarının tersine pazarlık eden hanıma indirim yapmaya razı oldu ve güveleri yakalamaktan vazgeçti. Gelecek kış Sigoni'nin yaptığı gibi mobilyalarını kadife kaplatmaya karar verdi. 6. Alexey Alexandrovich 17 Ağustos'taki komisyon toplantısında parlak bir zafer kazanmış ama bu zaferin sonuçları onun için üzücü olmuştu. Azınlık halklarının yaşama koşullarını tüm yönleriyle incelemek üzere yeni komisyon kurulmuş ve Alexey Alexandrovich'i şaşırtan olağanüstü bir çabuklukla komisyon görev yerine gönderilmişti. 3 ay sonra rapor hazırdı. Azınlıkların yaşama koşulları politik, yönetimsel, ekonomik, etnografik, maddi ve dinsel açılardan incelenmişti. Tüm soruların yanıtları açıkça hiç kuşkuya yer vermeyecek biçimde ortaya konmuştu. Bu yanıtlar her zaman yanılmaya elverişli insan düşüncesinin değil, yönetimsel bir çalışmanın sonucuydu. Bütün yanıtlar resmi verilere, taşra yöneticilerinin, manastır rahiplerinin, belediyelerin, köy ruhani meclislerinin verdikleri bilgilerden yararlanarak eyalet valilerinin ve başpiskoposların hazırladığı raporlara dayanıyordu. Bu yüzden bütün bu yanıtlar doğruydu. Örneğin, kıtlığın nedenleri nelerdir? Halk dinsel inançlarına neden bu kadar bağlı? Gibi yüzyıllardır çözümlenememiş, yönetim gücü olmasa daha yüzyıllar boyu çözümlenemeyecek olan sorulara açık, kesin çözüm yolları getiriliyordu. Bu çözüm yolu da Alexey Alexandrovich'in düşüncesine uyuyordu. Son oturumda çok öfkelenen Bay Stremov, komisyon raporlarının ardından Alexey Alexandrovich'e hiç beklemediği bir oyun oynamayı düşündü. Peşinden birkaç üyeyi sürükleyerek birden Alexey Alexandrovich'ten yana geçiverdi. Onun önerdiği önlemlerin uygulanması görüşünü aslında beğenmediği halde onları heyecanla savunduğu gibi aynı yönde daha ağır önlemler de önerdi. Alexey Alexandrovich'in tekel düşüncesine ters olan bu aşırı önlemleri kabul edildi. Böylece Stremov'un oyunu başarılı oldu. Aşırılığa kaçan bu önlemlerin son derece saçma oldukları bir süre sonra anlaşıldı. Bir süre sonra devlet adamları, kamuoyu, hatta yüksek sosyeteden kadınlar ve gazeteciler herkes onları kıyasıya eleştirdi. Bu eleştirilerden kaynaklanan öfke isim babası Alexey Alexandrovich'in üstüne sıçradı. O zaman Stremov, Karenin'in tasarısını körü körüne izlemiş ve sonuca kendisi de kızmış, şaşmış gibi yaparak partiden ayrılmıştı. Alexey Alexandrovich'in yok olmasıydı bu. Ama bozulan sağlığına, ailedeki mutsuzluğuna karşılık işi bırakmadı. Komisyonda bir anlaşmazlık çıkıyordu. Stremov başta olmak üzere bazıları Alexey Alexandrovich'in başkanlık ettiği denetleme komisyonunun verdiği bilgilere inandıkları için bu yanılgıya düştüklerini söyleyerek kendilerini temize çıkarmaya çalışıyor, bu komisyonun raporunun saçma, son derece değersiz kağıtlar olduğunu ekliyorlardı. Ötekiler, yani Alexey Alexandrovich ile komisyon üyesi arkadaşları, resmi yazılara karşı böylesine ihtilacı bir davranışta bulunmayı tehlikeli görerek denetleme komisyonunun kararlarını desteklemeyi sürdürüyorlardı. Yüksek kademelerde, hatta sosyetede her şey karmakarışık olmuştu. Herkes bu savaşla ilgilense bile hiç kimse azınlıkların gerçekten yoksul mu ya da mutlu mu olduklarını bilmiyordu. Evliliğinde mutsuz olduğu haberiyle sarsılmış olan Alexey Alexandrovich'in durumu bu azınlık sorunuyla yeni bir darbe yemiş oldu. Tam o anda Karenin büyük bir karar aldı. Komisyonun şaşkınlığı karşısında sorunu incelemek için yöreye kendisinin gitmesine izin verilmesini istedi. Bu izin kendisine verilince de uzak eyaletlere doğru yola çıktı. Alexey Alexandrovich'in gidişi büyük gürültü çıkardı. Hele 12 posta atı için kendisine verilen parayı resmi bir mektupta geri yollaması işi daha da büyüttü. "Bunu çok soylu buluyorum," diyordu Betsy, Prenses Miyakkaya'ya. "Herkes artık her yere tren olduğunu bilirken posta atlarına neden para ödeniyor?" Ancak Prenses Miyakkaya bu düşüncede değildi. Prenses Tverskaya'nın düşüncesi onu biraz kızdırmıştı. "Bilmem kaç milyonu olan siz böyle konuşursunuz," diyordu. "Oysa ben kocam denetime çıkınca çok seviniyorum. Yolculuk yapmak ona çok yararlı oluyor ve hoşuna gidiyor. Ben de arabacımın ve arabamın masraflarını çıkarıyorum." Alexey Alexandrovich uzak eyaletlere giderken 3 gün Moskova'da kaldı. Gelişinin ertesi günü genel valiyi ziyaret etti. Efendi arabaları ve kira arabalarıyla dolu olan küçük Gazetini sokağının köşesinde birisinin adını yüksek sesle ve neşeyle bağırdığını duyunca elinde olmadan geri döndü. Kaldırımın kıyısında son moda bir pardesü giymiş, başında hafifçe kulağına inmiş kusursuz şapkasıyla Stepan Arkadyevich, kırmızı dudaklarında beyaz dişlerini açıkta bırakan bir gülümsemeyle çok genç ve neşeli olarak duruyordu. Alexey Alexandrovich'i öyle ısrarla çağırıyordu ki durmak zorunda kaldı. Stepan bir eliyle sokağın köşesinde duran bir arabanın kapısını tutuyordu. Arabanın içinde kadife şapkalı bir kadın ve iki çocuk görünüyordu. Stepan öteki eliyle eniştesine işaret ediyordu.
Ayrım sonu.